Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem programından muhabbetlerimizle, hürmetlerimizle selamlıyoruz. Cenab-ı Hak işlerimize bereketle lütfeylesin. Hanelerimizi, yuvalarımızı, gönüllerimizi, işlerimizi feyziyle, bereketiyle, huzuru ve sekinetiyle doldursun kıymetli kardeşlerim. Masasının başında çalışmasına meşgul olan kıymetli dinleyenlerimiz, direksiyonun başında işini yapan, yolcunu taşıyan kıymetli şoförlerimiz, herhangi bir işle meşgul olan evinde, mutfağında, akşam evlatlarına, beylerine çorbasını pişirmeye çalışan kıymetli hanım kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak hepimizin gönüllerini Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın muhabbetiyle, ona duyduğumuz sevgiyle terütaze eylesin. Dillerimizi de Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife ile ıslak eylesin. Çünkü gerçekten Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed dediğimiz zaman huzur duymayacak hiçbir gönül yoktur kardeşlerim. İsterseniz hemen deneyebilirsiniz. Hemen bunu kendimizde tatbik edebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam'ı anmak, ona salavat getirmek, onu hayal etmek, onun ismini dilimize almak tam bir huzur vesilesidir, rahmet vesilesidir. Zaten Efendimiz Aleyhisselam kendisine salavat getirmenin faziletiyle alakalı hadis-i şeriflerinde ne güzel beyan veriyorlar. Hep rahmet, feyiz ve bereket, hep böyle problemlerin, müşkilatların çözümü, Allah'ın rahmetinin celbine vesile olması açısından ne kadar büyük bereketleri var. Cenab-ı Hak bunu anlayıp tatbik etmeyi bizlere lütfeylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza Ahmet Efe'nin Resulullah'a arz etmiş olduğu bir naat-ı şerifle başlamak istiyorum. Şöyle diyor: "Ben senin gülşeninde bülbül-i zarım efendim. Sensin gönül ikliminde gülzarım efendim. Ta elest meclisinde kapıldım rüzgarına. Bir ebedi namedir ruzigarım efendim. Can yurduna devadır bir defa tebessümün. Canım hasta firakınla yarım efendim. Kapında boynu bükük bir lale gibi halim. Medet kıl koma beni ey hünkârım efendim. Senden özge ne eş var, ne dost var, ne arkadaş. Yanmış yıkılmış yurdum, terk-i diyarım efendim. Şu günahkar halimi nasıl arz etsem acep. Kurudum, kadid oldum sonbaharım efendim. Sünnetini unutmuş ümmetini gördükçe yüreğim paramparça ve bimarım efendim. Yavrusunu yitirmiş bir ceylanım dağında, bulanık seller gibi bir kararım efendim. Yankısını bulmuyor ne tebliğim davetim, arşı dahi titretir şu efkarım efendim. Şeytan kahkahalarıyla çınlayan caddelerde, yürümekten yorgunum ve bizarım efendim. hüsnünü insanlara vasfedemedim gitti. Bu yüzden kebap oldum dahi namım efendim, narım efendim. Şu muzdarip ruhumu kafesinden kurtarıp, beni de gül bahçene al didarım efendim. Ey nuri mükevvenat, aşkındır gayrısı yok. Fani alem içre, baki kârım efendim. Özümde ben Yunus'un sevdası gizli durur. Evet sensin, sade sen, bütün varım efendim. Kıymetli kardeşlerim, bu şairlerimiz, güzel insanlar Efendimiz Aleyhisselam'a ne kadar büyük bir muhabbet duyuyorlar ki bu mısralar, bu kıtalar, beyitler onların dillerinden dökülüyor ve bizim yüreğimizi de ısıtıyor. Biz de Efendimiz'e her şeyimizi borçluyuz. Ona sonsuz derecede medyunuz. Bütün alem, bütün insanlar, bütün Müslümanlar hep ona medyunuz. Çünkü onun bizim üzerimizde sonsuz derecede hakkı var. Ve kurtuluşumuzda Efendimiz Aleyhisselam'a, imana, ona itaate, ona bağlılığa, ona ittibaya bağlı Yüce Rabbimiz kanunu böyle koymuştur. Ve buna son derece muhtacız, mecburuz. Aynı zamanda her türlü feyiz bereketinin kaynağı bu, mutluluğun kaynağı bu. Hem mecburiyet hem de en büyük lütuf. Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak ve onun izinden yürümek. Cenab-ı Hak bizlerin gönüllerimizi, düşüncelerimizi, uykularımızı, rüyalarımızı hep Efendimizle süslesin kıymetli kardeşlerim. Böyle bir girizgahtan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın haram helal hassasiyeti noktasında özellikle kul hakları noktasında göstermiş olduğu titizliği işlemeye çalışıyorduk ve bunun çok önemli olduğunu ifade etmiştik kıymetli kardeşlerim. Çünkü hak meselesi dinimizin, Rabbimizin ismi hak. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Allah'tan başka ilah yoktur. O bütün kainatın sahibidir, padişahıdır, sultanıdır. El hakkul mubin, apaçık hak olan, var olan, gerçek olan, varlığı kendinden olan, hiçbir zaman yok olması mümkün olmayan, vacibül vücut olan Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Rabbimiz haktır. Rabbimizin indirdiği Kur'an-ı Kerim haktır. Yani vardır, gerçektir. Bir verdiği bilgilerin hepsi gerçektir. Estağfirullah. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezel. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i hak ile indirdik. Gerçek bir yolla, doğru bir yolla, bozulmadan, hiçbir şey ona karışmadan olduğu şekliyle indirdik. Ve bil hakki nezel, o Kur'an'da hakkı getirdi. Kur'an-ı Kerim bütün bilgileri, ayetleri haktır, gerçektir. Ve hakkın tevziğini taksim yapmaktadır. Kim haklı, kim haksız, kimin ne kadar hakkı var, kimin ne kadar hakkı yok, bunu beyan eden de Rabbimizin hak olan kelamıdır. Efendimiz Aleyhisselam, o da haktır. Hani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam her teheccüde kalkıp okuduğu duada ne güzel beyan buyurur. Allahümme lekel hamd, ente nur semavati vel ard diye başlayan, ya Rabbi sana sonsuz hamd senalar olsun. Sen göklerin, yerin, bütün kainatın melikisin, sultanısın, padişahısın. Veleke nurusun. Veleke hamd, ente melikü semavati vel ard, padişahısın diye böyle başlayan uzun bir duasında buyurur ki ya Rabbi entel hak, sen haksın. Ve vaadükel hak, senin vaadin haktır. Ve liqa'uke hak, sana kavuşmak haktır, gerçektir. Mutlaka kavuşacağız. Ölüm haktır, kıyamet haktır. Ve nebiyyuna hakkun, bütün peygamberler haktır. Yani peygamber olarak gelmişlerdir ve getirdikleri de en doğru dindir. Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem hak, Muhammed aleyhisselam da haktır. Yani onun peygamberliği haktır, gerçektir. Getirdiği bilgiler de doğrudur. Dolayısıyla öyle bir dinimiz var ki bu din hak dindir. Allah katında hak din İslam'dır diye ayet-i kerime, inne dine indellahi İslam ayet-i kerimesinde. Dolayısıyla hakkı hakim kılan, hakkı tevzi eden, hak sahibinin yerinde, yanında bulunan, hakkı gasp edenlerin, zalimlerin karşısında duran, her hak sahibine hakkını verilmesini isteyen, bunu emreden bir dinin mensuplarıyız kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla peygamberlerin en büyük mücadeleleri de hakkın, ihkakı hak dediğimiz hakkın yerini bulması, haklının galip gelmesi, haksızın mağlup olması ve hakkının haksızdan alınması mücadelesi peygamberlerin bu hayatta yapmış olduğu en büyük bir mücadeledir. Bitmeyen bir mücadeledir. Efendimiz Aleyhisselam neyin hakkını savundu kıymetli kardeşlerim? Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de ben peygamberim dedikten sonra Hazreti Bilal'lerin, Sümeyye'lerin, Suheyb'lerin ve toplumun böyle ittiği, kalktığı, ayaklar altında çiğnediği, ezdiği, haklarını gasp ettiği o mazlum insanların yanında yer aldı. Ben bunların yanındayım dedi ve onların hakkını savunmak üzere Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, Ebu Süfyanların karşısında dimdik durdu kardeşlerim. Bunun mücadelesini verdi. Ebu Cehil karşı çıktıysa Efendimiz Aleyhisselam'a o gasp ettiği hakka, gasp ettiği kendine göre nefsen haklarından vazgeçmemek için karşı çıktı. Ona inananlar da yani hakkın Peygamber Efendimiz'in dediği olduğuna inanarak onun yanında yer aldılar. Ebu Bekir Efendimiz de halife olduğu zaman ne buyurmuştu? Benim yanımda en güçlü olan hak sahibi kişidir. Yani velev ki zahiren güçsüz de olsa, çaresiz de olsa, eğer haklıysa, hak sahibi ise benim yanımda en güçlü olan odur. Haksız, velev ki zahiren en güçlü, yani böyle kabilelerin reisi olsa, malın bir kişi çok olsa, hangi maddi bakımdan ne durumda olursa olsun, eğer haksızsa, birine vereceği varsa, o hakkı alıp da ehline verinceye kadar gözümde en zayıf, en çelimsiz, en zayıf insan o hakkı gasp eden kişidir buyuruyordu Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh. Dolayısıyla bu çerçevede yani haklı olmak, hak sahibi olmak, hakkın yanında olmak bir müminin en büyük bir vasfı olmalı, özelliği olmalı. Yaşadığımız hayatta da yine bu noktaya, bu mücadeleye en büyük desteği vermeliyiz. Şüphesiz ki yeryüzüne baktığımız zaman bu Müslüm olabilir, gayrimüslim olabilir. Nice zulme uğrayan insanlar var. Savaşlar var, kıtlıklar var. Hakları gasp eden nice efendim milyarlar var. Zalimler var. Küfrün elebaşları var. Milyonlarca insanı İslam'dan, imandan, peygamberimizden soğutan, ona girmelerine, tanımalarına engel olan, yani medyasıyla, basınıyla, her türlü faaliyetleriyle, yazılı, görsel, bütün medya faaliyetleriyle insanları dinden, imandan, Kur'an'dan soğutan nice küfrün elebaşları var. Yani engel olanlar var, zalimler var ve onlar karşısında mazlum pozisyon nice efendim insanlarımız var. Müslümanı ayrı zulme uğruyor. Gayrimüslimde zulme uğrayan nice insanlar var İslam'dan uzaklaştırılmak suretiyle. Dolayısıyla burada hakkın mücadelesini yapmak, hak davasında üzerime düşen vazifeyi yapmak en önemli vazifelerimizden biri olduğunu biliyoruz. Bunu da daha iyi bilmek durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi bu çerçevede Efendimiz Aleyhisselam özellikle kul hakkı üzerinde titizlikle duruyor ve kişinin bu fani dünyadan göçmeden evvel üzerinde bulunan hakları ödemesi gerektiğini buyuruyor. En güzel örnek tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat kendisi, malumunuz vefatı yaklaştığı sıralarda Efendimiz Aleyhisselam mübarek sırtlarını açarak "Ey insanlar, ey Müslümanlar, işte sırtım, eğer birisine haksız yere bir kamçı vurdumsam, ona bir zarar verdimsem, işte sırtım gelsin hakkını alsın, vursun ve hakkını alsın. İşte malım, birisinin yanlış yere bilmeden, bilerek zaten bir peygamber kimsenin malını almaz, kimse haksızlık yapmaz. وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَغُلْ Bir peygambere bile bile haksızlık yapmak, ganimetten olabilir, başka şekilde olabilir, bile bile haksızlık yapmak, birinin malını gasp etmek bir peygamber için söz konusu değildir, yapmazlar. Cenab-ı Hak da müsaade etmez, o peygambere zaten böyle efendim şeyi bir günaha girmezler, kul hakkına bir tecavüzde kesinlikle bulunmazlar. Özelliği budur ama Efendimiz Aleyhisselam yine diyor, ben de bir insanım, beşerim, ola ki farkında olmadan böyle bir durum söz konusu olabilir. İşte malım, gelin kimin hakkı varsa alsın. Böyle buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, şunu biliniz ki ahiret rüsvaylığı, rezilliği dünya rüsvaylığı ve rezilliğinden çok çok büyüktür, korkunçtur, şiddetlidir. Onun için dünyada rezil olmaktan korkmayın. Birisinin hakkı varsa söyleyin, gidin önünde eğilin, helal ettirin. Helal ettirmek için ne gerekiyorsa yapın. Yani gerekirse onun rezilliğini çekin. Ama yeter ki ahirette rezil olmayın. Efendimiz Aleyhisselam bunu niye söylüyor? Efendimiz böyle işte sırtım, gelin kimin hakkı varsa alsın. İşte malım, kimin hakkı varsa alsın buyurduğu zaman oradan bir sahabe kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor falan savaşta ganimetler taksim edilmeden oradan bir halı parçası almıştım. Birisinin hakkını almıştım. Ben ne yapacağım şimdi? Efendimiz onun ödemesini söylüyor. Tam bu sırada Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki o kişiye hitaben, ey diyor falan diyor, kendini bu kadar bir kalabalık cemaat içerisinde rezil ettin. Yani sussaydın olmuyor muydu? Günahını ölsen olmuyor muydu? İşte bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam, ey Ömer, hayır, sen doğruyu söylüyorsun, senin yaptığın doğru değil. Dünya rezilliği ahiret rezilliği yanında hafiftir. Esas en büyük zor olan ahiret rezilliğidir. Onun için peygamberler ve la tuhsina yevmel kıyame, ya Rabbi bizi kıyamet günü halkın önünde rezil rüsve etme diye dua etmişlerdir. Allah'ın halili Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua ederken ve la tuhsini yevme yub'asun, ya Rabbi insanların yeniden diriltileceği o kıyamet gününde beni mahşer halkı önünde günahlarımı ortaya çıkararak rezil etme ya Rabbi, rüşvet ve ya Rabbi diye Allah'ın halili peygamber ondan Allah'a sığınıyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla o gün, o büyük günde rezil olmamak için, rüşvet olmamak için bugünden daha dikkatli olmamız, özellikle kul hakkı noktasında daha titiz davranmamız gerektiğini anlıyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, bir haksızlık yaptıysa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Aksi takdirde salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarını alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi tabii ki burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın meşhur olan bir müflis hadisini anmaktan geçmek mümkün değil tabii. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz, biz kuluz. Tabii nefsimiz var, şeytanın düşmanlığı var, hayatın bir kısım bize zorladığı, bastırdığı hususlar falan var. Dolayısıyla bulunduğumuz her ortamda kendisine karşı sorumlu olan insanlar var, amirlerimiz var, bize karşı sorumlu insanlar var, memurlarımız var, fabrikalarımız, iş yerlerimiz, resmi kurumlarımız, böyle hep insanlarla beraberiz, içeceğiz. Yani mutlaka orada bir hukuk, görüştüğümüz her insanla, çalıştığımız her insanla aramızda bir hukuk cereyan ediyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hatırlatmaları bizim hep gündemimizde olmalı. Yani onu mümkünse kalbimize yazmalıyız ve onları o ölçüde dikkat ederek hareket etmek durumundayız. Çünkü hepimiz bir yolculuk yapıyoruz. Biliyoruz ki bu yolculuk dünyada kalmayacak. Bu yolculuk ölüm ötesiyle bayağı uzayıp gidecek, ahiret yolculuğu. Hepimiz bakın zamanın geçmesiyle nasıl yaşlanıyoruz. Saçlarımız ağrıyor, sakallarımız ağrıyor, dişlerimiz dökülüyor. Gözümüzün görme kuvvetinde zafiyetler oluşuyor. Hani ayet-i kerimin ifadesiyle وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَالِقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ Biz kime ömür verirsek onun yaratılışını ters yüz ederiz. Yani beden bir kısım kuvvetlerini kaybetmeye başlar buyuruyor. İşte hepsi bu zamanın hükmü hepimiz üzerinde cereyan ediyor kardeşlerim. Yani dün kendimizi çocuk sanırken bakıyoruz şimdi ak saçlı, ak sakallı efendim ihtiyarlar olmaya başlıyoruz. Dolayısıyla dinimizin bu talimatları, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu emirleri bizi ahirette mamur edecek tavsiyeler, bizi rezil edecek efendim ihmaller. bunları hep gündemimizde tutmalıyız ve bunu ısrarla ve dikkatle bunları tatbik etmek durumundayız. Diğer türlü bunun faturası ağır çıkabilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'ın bir gün sahabesini topluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Sohbet ederken onlara, konuşma yaparken buyuruyor ki menil müflisu, ey sahabem, arkadaşlarım, müflis kimdir diye soruyor. Ve diyorlar ki ya Resulallah, Allah ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Hep sahabenin, kıymetli kardeşlerimiz, sahabenin Efendimiz Aleyhisselam'ın soruna karşı vermiş olduğu cevap buydu. Bu bir edeptir. Allahu ve Resuluhu a'lemu, Allah ve Resulü en güzelini, en doğrusunu bilir tavrı ve efendim bu şekilde cevap verme sahabenin vasfıydı. Ve yine Müslümanın hep vasfı bu olmalı. Hangi konu olursa olsun orada acaba Rabbimiz ne buyurmuş? Mâze kâle rabbuna, Rabbimiz ne buyuruyor, ne buyurmuş? Efendimiz ne söylemiş bu konuda? Onu bulmak, onu duymak, onu söylemek, onu konuşmak her müminin her alanda birinci önceliği olmalıdır. Burada sahabe-i kiram Allah ve Resulü daha iyi biliyor ama ya Resulallah eğer bize sorarsanız bize göre müflis işte ticareti zarar eden, malını, mülkünü kaybeden, elindeki ticari metaını kaybeden ve tamamen onları ziyan eden ve borçlanan, perişan, mali bakımdan perişan durumda olan insandır diye söylüyorlar. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam doğru söylüyorsunuz. Yani dünyevi açıdan müflis böyledir ama benim kastettiğim şey esas uhrevi müflisten bahsediyorum. O gün diyor kıyamet günü bir insan getirilir. Mahşer yerine, hesaba, mizana getirilir. Ve onunla beraber de böyle yüksek dağlar kadar ibadetlerin sevapları getirilir. Yani hacca gitmiştir, oruç tutmuştur, zekat vermiştir, iyilik yapmıştır, hayır hasenat yapmıştır. Onların o amellerinin sevapları da böyle yüce, yüksek dağlar gibi getirilir kulun yanında. Tabii ki ilk nazarda bu görüldüğü zaman insanı sevindirecek bir manzara gibi gözükür. Fakat diyor sonra diyor hak sahipleri gelir onun yanına. Yani alacaklılar gelir, hak sahipleri gelir. Birisi gelir der ki ya Rabbi bu bana vurdu. Falan yerde falan zaman haksız yere bana vurdu. Der ki o zaman alın bakalım şu kadar sevabını o vurduğu kişiye verin. Sonra birisi gelir der ki ya Rabbi bu bana sövdü. Gönlümü kırdı, kötü konuştu. Anneme, babama, aileme sövdü. O zaman der ki Cenab-ı Hak tabi adili mutlak. Hakkul mubin, adili mutlak Rabbimiz der ki buna şu kadar sevabını alın verin bakalım. Birisi der bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı, iftira etti. İle ahirihi benimle alay etti, gönlümü kırdı. Yani insanlara yapılacak haksızlıklar hangi yollar olacaksa hepsi orada bir kısmı Efendimiz Aleyhisselam tarafından dile getiriliyor. Yani vurdu, sövdü, incitti, alay etti, ayıpladı, ile ahiri şöyle yaptı, böyle yaptı. Ve diyor Efendimiz Aleyhisselam o dağlar kadar çok olan, yüksek, büyük olan sevapların hepsi verile verile sevapların hepsi biter, tükenir. Yok olur. E peki fakat alacaklılar bitmez. Hak sahipleri bitmez. Onlar gelmeye devam ederler. Derler ki ya Rabbi şunu yaptı, bunu yaptı. O zaman geriye ne kalıyor? Sevaplar kalmayınca bu kez o hak sahiplerinin günahları kalıyor. Diyor ki o zaman o mağdur olan, mazlum olan kişinin günahlarını bu kişiye yükleyin. Ondan o kadar günah, bundan bu kadar günah. Bu kez bütün sevapları bittiği gibi dağlar kadar çok ve büyük günahlar onun kişinin üzerine yüklenir. Ve böyle bir ağır yük altında da o kişiyi sevaniler tutar efendim çenesinden, ellerinden, kollarından ters temesine çevirerek götürür cehenneme atarlar diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerimiz bu ne kadar korkunç bir durumdur. Kim, içimizden hangimiz, hangi birimiz o kıyamet günü zerre kadar iyiliğe, şefaate muhtaç olacağımız o günde böyle bir durumla karşı karşıya kalabilir, kalmak ister ve müflis olmak isteriz? Hangi kul isteyebilir? Ya mümkün mü? Hangi kul, iman olan bir insan, zerre kadar iman olan bir insan bunu nasıl yapabilir? Nasıl böyle bir rezilliğe ve kötü akibete şimdiden razı olabilir? Mümkün değil. Yani demek ki bilmeyen insanlar, haksızlık yapanlar bilmeyen insanlardır, cahillerdir. Bile bile günah işleyen tabii ki cahildir. O alim olamaz, o arif olamaz. Onun için kıymetli kardeşlerim, hep kendimizin irşadı, hem ulaşabildiğimiz kadar bütün insanların irşadı, yakınımızdan uzağımıza kadar, evlatlarımız, ailemiz, komşumuz, yani ulaşabildiğimiz ama samimi bir gönülle, ihlaslı bir gönülle bu din hakikatleri yaşamak, yaşatmak, anlatmak hepimizin vazifesi, o büyük gün için çünkü. Onun için bu amme hukukunda da efendim gelecek ama şimdi yeri gelmişken arz etmek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz halife olduğu zamanlar, emir-i müminin olduğu zamanlar bir taraftan kocaman dünyaya hükmeden İslam devletinin emir-i müminini, yani halifesi, devlet başkanı, ama bir taraftan da zaman zaman evine ekmek götüremeyecek kadar bir riyazat ve zühd içinde yaşayan bir sahabeyi celil ve Allah dostu Hazreti Ömer Efendimiz bir gün geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim kardeşlerim. Bir gün geliyor Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'a. Diyor ki Abdurrahman diyor, eğer imkanın varsa bana biraz borç verebilir misin? Tabi şaşırıyor Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Diyor ki ey halife, sen kocaman bir İslam devletinin başkanısın. Yani halifeyi ruhu zeminsin. Yerin yeryüzünün halifesisin. Yani müminden emirisin. Bütün beytülmal devletin hazinesi senin elinde. Yani muhtaç olman mümkün gözükmüyor. Diyelim ki muhtaç oldun. Oradan beytülmalini alırsın. İhtiyacını karşılarsın. Sonra bulduğun zaman tekrar yerine koyarsın. Bu kadar basit. Diyor ki Abdurrahman diyor, iş diyor senin konuştuğun kadar, senin söylediğin kadar basit değil. Benim çok büyük korkum var diyor. Nedir korkun diyor ey halife diyor. Şimdi diyor, ben onu öyle yapabilirim. Bire bire de bir beytülmale, devletin malına, kamunun hakkına bire bire de el atmam, yani yemem. Hakikaten yemezler yani. Sahabe-i kiram böyle bir şey kesinlikle yapmazlar yani. Onların imanları böyle müsaade etmez. Kesinlikle etmez. Ama insan halidir. Alırım sonra unuturum geri koymayı. Böyle olunca yarın mahşer günü benim tebaam, binlerce, on binlerce, yüz binlerce tebaam, orada beytülmalden, devletin hazinesinden almış olduğum, haksız yere aldığım, geri koymadığım o bir parça mal sebebiyle yüz binlerce insan benim karşıma dikilirse, ey Ömer getir hakkımızı ver derlerse, ben o kadar insanlar nasıl başa çıkabilirim? Nasıl onları helal ettirebilirim? Nasıl bu hakkın altından kalkabilirim? Ben bundan çok korkuyorum diyor. Peki senden niye istiyorum? Senden borç alırım, tekrar borcumu geri veririm. Yani bire bile aldığım bu borcu ihmal etmem. Ama ola ki insan hali, ölürüz, kalırız, unuturuz. Geri ödeyemezsek, ey Abdurrahman, yarın mahşer günü hiç olmazsa seninle, bir kişiyle ben muhasebe olurum. Senden özür dilerim, senin hakkını helal ettirmeni senden talep ederim. Herhalde yüz binlerce, milyarlarca insanlarla münakaşa, muhasebe olmaktan bir kişiyle muhasebe olmak daha kolaydır diye endişesini dile getiriyor ki kıymetli kardeşlerim, her Müslüman böyle bir endişeyi mutlaka içinde taşımalıdır. Kul hakkına giren kimselerin kıyamet günü gelmeden zulmettikleri kimselerle helalleşmeleri, sonra da tövbeye yönelmeleri gerekir. Zira kıyamet günü altın ve gümüşün geçerli olmayacağı bir hesaplaşma günüdür. Hani ayet-i kerimede Bakara suresi 254. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ya yüllezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en yetiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'ah vel kafirûne humuz zalimûn. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, içerisinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun, ne de bir şefaatin söz konusu olmadığı o büyük kıyamet günü gelmeden önce Allah'ın size verdiği nimetlerden, rızıklardan infak edin. İyilik yapın. Yani hakka hukuka dikkat edin. Vel kafirunhumuz zalimun. O Allah'ın ayetlerini, dini, imanı inkar eden insanlar zalimlerin ta kendileridir. Buyuruluyor tabii burada. Dolayısıyla gerçek zarar ve ziyan, hakiki iflas, hadis-i şerifte haber verilen durumdur. Bu bakımdan namaz, oruç, zekat gibi emredilen ibadet taatlara devamla birlikte dinin haram kıldığı şeylerden sakınılması icap ediyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhisselam bir Müslümanı tarif ederken Buhari, İman 4 ve 5. bablarda tarif ederken hakiki Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir buyurarak kul hakkına ehemmiyet verilmesi gerektiğini veciz bir şekilde vurguluyor. Zira sevgili Peygamberimiz ne suretle olursa olsun kul hakkına tecavüz edenleri cehennem azabıyla uyarmakta ve bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip, cenneti de haram kılar. Ya Resulallah, şayet o küçük veya değersiz bir şey ise de mi diye buyurur sorulunca bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir. Çünkü orada bir kul hakkı söz konusu edilmektedir. Muhterem dinleyenlerimiz. Esas işte din bütün yönleriyle ele alınmalı. Yani hakkıyla, hukukuyla, ibadetiyle sadece dinin bir tarafını ele alır. Hep onun üzerinde durur. Diğer tarafları gündeme almaz. Onların böyle gündemden düşürürsek o zaman böyle çok farklı bir din anlayışı, algısı ortaya çıkar. Dolayısıyla imanıyla, ibadetiyle, ahkamıyla, muameletiyle, haram helalleriyle, dünya ve ahiretiyle beraber din çünkü hayata bir bütün olarak bakar. Yani bir prensip ortaya koyarken din sadece dünyayı değil, dünyayı ve ahireti birlikte dikkate alarak, insanın beden ve ruhunu birlikte dikkate alarak, maddi manayı birlikte dikkate alarak prensipleri vaz eder, ortaya koyar. Dolayısıyla onu bir bütün halinde, gücümüz yettiği nispette bir bütün halinde ele almak durumundayız. Yani bir taraftan camiye, cemaat devam etmeliyiz. 5 vakit namaz camide kılmalıyız. Ama Müslümanlığımız camide kalmamalı. Cemaatte kalmamalı. O Müslümanlığımız sokağa yansımalı. İş yerimize yansımalı. Yani bir iş yerine patronsak, bir efendim amirsek oradaki bize bağlı olan insanın hukukunu korumaya yansımalı. Bir memursak o iş emanetimizi yerine getirme noktasında efendim oraya yansımalı. Yani namazdaki o imanımız, ihlasımız, huşuğumuz aynı zamanda bizim evimize, ailemize ve beşeri münasebetlerimize yansımalı. Yani o çünkü Müslümanlık bir bütündür. Bu parçalanmaz. Ben camide Müslüman olurum ama sokakta Müslümanlık beni ilgilendirmez. Ben Ramazan gelince Müslüman olurum ama iş yerinde, ticarette, faizde veyahut da bankada beni Müslüman ilgilendirmez tarzında böyle bir bölünmüş bir şahsiyet, İslami şahsiyet kesinlikle makbul değildir. Çünkü iman böyle bir parçalanmışlığı kabul etmez. Hatta buna ayet-i kerimedeki ifadesiyle Bakara suresinde Beni İsrail'le alakalı, el kitapla alakalı ayet-i kerimede Yüce Rabbimizin şöyle bir tehdidi var. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Yani İslam'ın, yani dinin, kitabın, bu Yahudiler için Tevrat olur İslam'dan önce. İslam'dan sonra tabi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kısmını uygulayıp bir kısmı uygulamayan kişileri hedef alan bu ayet-i kerimede siz kitabın bir kısmına iman ediyor da diğer bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle bir tehdide karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla hatta bir ayet-i kerimede kul bi'sema ye'murukum bihi imanukum. Günah işleyen insanlara Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir tehdidi var. Ya diyor size diyor sizin imanınız diyor size ne kadar kötü şeyler emrediyor. Ya nasıl iman ki size günah işlemeyi, nasıl iman ki size böyle camiyle iş yerini ticarette ayırmayı emreden iman nasıl bir iman olabilir? Böyle iman olmaz. Yani çünkü gerçek iman insana Allah'a isyanı, günahı emretmez tarzında bu bütünlüğü sağlamak durumundayız. Yani bu bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı önce kendi şahsiyetimiz üzerinden hareketle bunu kaldırmak ve Bakara suresi 207. ayet-i kerimenin ifadesiyle ya eyyühellezine amenudhulu fissilmi kâffeten وَلَا تَتَّبِي غُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكْ مَعْدُوُّ مُب۪ينَ Ey iman edenler, siz İslam'a kamilen, bütünüyle, her yönünüze İslam'a girin. Yani İslam yorganının, İslam şemsiyesinin örtüsünün örtmediği, yani kaplamadığı bir anınız kalmasın. Her şeyiniz Müslüman olsun. Yani inancınız Müslümanca olsun, ahlakınız Müslümanca olsun, ticaretiniz Müslümanca olsun, kişiliğiniz Müslümanca olsun, bütün ilişkileriniz Müslümanca olsun. Yani İslam'ın onaylamadığı, İslam'ın içine girmeyen, İslam'ın benimsemediği hiçbir alanınız, hiçbir davranışınız kalmasın. Şeytanın da adımlarına uymayın çünkü o sizin için apaçık düşmandır diye dini bütün olarak kavrama ve yaşama noktasında daha gayretli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada kul hakkı söz konusu olunca kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın da üzerinde oldukça durduğu, yani bizlerin de çok önemsediği, yani alimlerimizin çok önemsediği ve yaşadığımız hayat içerisinde ve yaşanacak bütün zamanlarda da hep gündemde olacak bir konu söz konusu ki, o da ammenin ortak hakkı olan, devlet mallarını haksız bir şekilde gasp etmek ve uygunsuz olarak kullanmaktır. Bu çok önemli bir şey. Yani her birimizin bulunmuş olduğumuz mevki itibariyle, sorumlu olduğumuz makam itibariyle ta tepeden tırnağa kadar, yani bir ahiret inancıyla, ahirete imanlı hesap korkusuyla bu meselelere yaklaşmamız ve devletin malını, bizdeki emanetleri tam bir vakıf şuuru içerisinde, emanet şuuru içerisinde ve yanlış yere kullandığımız her bir parçanın, her bir kuruşun hesabını milyonlarca, milyarlarca insanla hesaplaşma endişesi içerisinde bu titizlikle ele alma ve emanete sahip çıkma durumu söz konusudur kıymetli kardeşlerim. Onun için bu nokta üzerinde biraz daha önce kendi adıma, sonra da dinleyen bütün kardeşlerimiz adına, sözümüzün ulaştığı her insan, her fert adına bunu biraz örnekleriyle izah etmeknin çok önemli olduğu kanaatini taşıyorum. Çünkü yanlış algılamalar söz konusu oluyor. Yani çok affedersiniz, devlet malı deniz yemeyen, çok affedersiniz domuz diye efendim sözler. Yani bu efendim böyle sanki helalmiş gibi biraz böyle, kimse tabi alınmasın, uzun süre Rusya, yani komünizm sistemi içerisinde kalan bölgelerde çok karşılaştığımız için tecrübelerimiz de oldu. Yani orada öyle bir anlayış gelişmiş ki, yani böyle bir hırsızlık, alma çalma tarzında bir kavram tamamen kaybolmuş. Yani insan gidiyor, devletin diyelim ki bir arazisini çeviriyor. Ya da malını mülkünü alıyor, kamyonunu alıyor, trenini alıyor. Şu neyse efendim geliyor. Niye aldın diye sorduğu zaman diyor ki böyle bir şey, bunun sakıncası yok. Biz sadece diyor, bizde hırsızlık diye bir şey olmaz. Bizde bunun adı yer değiştirmektir. Yani bu makine diyelim falan yine durmuyor da benim yine duruyor. Şu kamyon diyelim ki devletin falan park yerine değil de efendim benim evin önünde duruyor falan falan, böyle bir anlayış. Yani bu tabii dinde olmayan bir anlayış böyle. Devlet malına karşı böyle bize haram yemeye, haram el uzatmaya sevk edecek o yanlış telakkilerin hiçbirisi dinle, imanla alakası yoktur. Onları aman bize efendim zararı kesinlikle olmasın. Bazıları diyor ki işte efendim harmandaki, çok affedersin çok galiz ifadeler ama harmandaki öküzün ağzı tutulmaz. Neymiş? Harman işte efendim devletin sahip olduğumuz makamı, mevkiyi çok kendimizde çok öküz gibi düşünüp ondan sonra harmandaki efendim ne bulursak onu alma, kullanma tarzında yaklaşımlar kesinlikle dini olmayan, ayetle, Kur'an'la, Efendimiz Aleyhisselam'ın, o sahabi-i kiramın tatbikatıyla uyuşmayacak anlayışlardır. Buradaki en doğru yaklaşım, en doğru, bütün devlet imkanı elimizde de olsa, elimizden trilyona geçse, orada her bir kuruşun 70 milyonun veya bütün dünya Müslümanlarına dikkate alacak olursak milyarlarca insanın hakkının bir şekilde taalluk ettiği bir emanet olarak değerlendirmek ve ona göre o emanete sahip çıkmak gerekiyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bunu da herkes başaramaz. Bu konuda imtihan herkes yüzün akıyla veremez. Böyle bir imtihanı yüz akıyla verebilecek insanların ciddi manada bir nefis terbiyesi, nefis tezkisi yaşamaları, infak terbiyesi yaşamaları, parayı kullanma terbiyesini almaları ve küçüklükten birde bir yani emanet şuuru terbiyesi almaları gerekiyor. Eğer bu terbiyeyi almazsak tıpkı namaz eğitimini aldığımız gibi infak eğitimi veya emanet eğitimi almadığımız takdirde böyle bir kilit noktada elimize imkanlar geçtiği zaman onu emanete hıyanet etme tehlikesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bizim de vazifemiz yazanların, çizenin, konuşanların vazifesi bu konuda zerre kadar kalbi iman olan insanları ne yapmak? Uyarmak, ikaz etmek, aman demek, işte ateşe dokunulur gibi bundan efendim sakındırmak. Hani Kur'an-ı Kerim'deki ve la tekrabu mal yetim, yetim malına yaklaşmayın. Ve la tekrabu şefenin günahlara yaklaşmayın gibi aman dokunma yanarsın tarzını ikaz etmek de bizim vazifemiz olmuş oluyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen tabii tecrübelerimiz oluyor. Gidiyoruz, bakıyoruz ki tabii çok özel bir misal vermek istemiyorum ama genel manada bir şey söylemek istiyorum. Gidiyoruz, diyelim ki en küçük bir belediye. Bunu bilerek söylüyorum ama. En küçük bir belediye. Bakıyoruz, gidiyoruz. Ya bir davetli olarak gidiyoruz, ya bir efendim misafir oluyoruz. Bakıyoruz orada böyle tesisler oluyor. Yüzme havuzları oluyor. Bazı efendim özel böyle efendim mekanlar söz konusu oluyor. Sonra ama o tabii kamuya açık değil. Yani özel diyelim ki dostlarımıza, sevdiklerimize, şuna bunu efendim açtığımız, kullandırdığımız ama geriye kapattığımız şeyler oluyor. Ben soruyorum kardeşim bunu siz efendim nasıl temin ettiniz, nasıl yaptınız bunu? Yani babanızın parasıyla yaptınızsa tamam belki efendim bunun hesabı olabilir. Yani kendi özel, kendi hakkımız olan parayla, babamızın parasıyla yaptırmış olsak bile o tür şeylerin bir hesabı var. Çünkü ayet-i kerimede ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِزَعْنِ النَّعِيمِ ayet-i kerimesi tabi karşımızda demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Çünkü ayetlerin her birisi kılıç gibidir kıymetli kardeşlerim. Allah'ın büyük bir varsa, bir sözü varsa, bir ayet varsa orada bir durmamız lazım. Çünkü o ayet sıradan bir söz değil. Allah'ın kainat Rabbinin ayetidir. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِزَعْنِ النَّعِيمِ o gün diyor size verdiğim bütün nimetlerden sorulacaksınız. Helalin hesabı günahın azabı olacak. Helalin hesabı günahın azabı olacak. Şimdi bunu sen kendi paranı yaptırdınsa peki hesabını vereceksin ama burada kamunun hakkı girdiyse diyelim ki o vergilerden şuradan buradan yetimin şunun bunun haklarıyla beraber diyelim ki orada bir tesis yaptıysak o tesis diyeyim kendi anlayışımıza göre dostluğumuzla şunu da buna kullandıysak kardeşim bunun çok büyük vebali olabilir. Şimdi oradan başlayalım. Küçük bir dilim bir müftülük, küçük bir efendim belediye başkanlık, küçük bir muhtarlık. Oradan başlayarak ta yokuşa doğru gidelim. Dolayısıyla buralarda işin başındaki insanların ciddi manada bir iman terbiyesi, bir infak terbiyesi ve emanet terbiyesi alması gerekiyor. Verirsek oradaki insanlar onu sahip çıkar ve haksızlık, yoksuzluk olmaz. Ama o terbiyeyi vermeden o makamları birine teslim edersek oralarda haksızlığın, yolsuzluğun, emanette riayetsizliğin önüne geçmek mümkün olmaz. Dolayısıyla bu tabii çok ciddi bir bahistir, konudur inşallah. O konuyu biraz devam ettireceğiz kıymetli kardeşlerim. Bugün hepinize bu vesileyle tekrar hürmetlerimi arz ediyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle diyerek hoşça kalınız.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.